Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Yeni bir haftada birlikteyiz. Bugün 13 Aralık 2021 günlerden pazartesi. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi. Covid notlarım var. Hafta sonunda dünyada vaka sayıları yükseliyor. Delta varyantı hala baskın. Dünya Sağlık Örgütü ancak omikronun da en az 63 ülkede görüldüğünü, rastlandığını duyurdu. Ve ilk ölüm haberi de Britanya'dan geldi. Boris Johnson açıklamayı yaptı başbakan ve hafif bir versiyon bu deyip geçmeyin demeye getirdi. Türkiye'de de 6 omikron vakası saptandığını duyurdu Sağlık Bakanı efendim. Avrupa'da kısıtlamalar, aşı zorunluluğuna gidişat, notlar aktaracağım hepsini size, Covid notlarımızı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Orta Batı eyaletlerini hortum felaketi vurdu. Biden yönetimi enflasyonda ekonomik durumla uğraşırken bir de başına hakikaten ciddi bir afet çıkmış durumda. Biden'ın demokrasi zirvesi tartışılıyor. G7 Dışişleri Bakanlarının Çin ve Rusya'yı hedef alan zehir zemberek bir bildirisi var. Tabii ki Ukrayna temelli kriz de devam ediyor. Moskova güvenlik konusunda önerilerine yanıt beklediğini duyurdu. Çarpıcı açıklamalar var Rusya'dan da. Avrupa'dan notlarım var, Orta Doğu'dan notlar var. Türkiye'de artık dış politikada daha çok ekonomi, Türkiye'nin ekonomisine herkes dikkat kesildi. Maalesef Türk lirası yine feci durumda. Bugün yine Merkez Bankası'ndan müdahale geldi ama pek işe yaramamış durumda. Yanlış görmediysem artık takip etmek de çok zor ama 14.2'lerde, 0.2'lerde dolar karşısında 14.2'lerde gözüküyor. Türk lirası büyük bir çöküş içerisindeyiz hakikaten. Zaten markete, pazara, çarşıya gidiyorsanız net olarak görüyorsunuz başımıza gelenleri. Dünyadan notları aktarmaya çalışacağım. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim Anlaşmaları'yla dostluk ilişkisi kurma kararı almışlardı. Trump'ın başarısı, ilk defa bugün bir başbakan, İsrail Başbakanı'nı ağırlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri son dönemde Türkiye ile de yeni başlangıç yapma girişimleri vardı. İran'ın nükleer dosyası eşliğinde oradan da notlarım olacak, Orta Doğu'dan sizlere aktaracağım efendim. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, yine cep telefonu üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Daha sonra pop-up'ımız da yayınlanıyor. Dinlemek isterseniz programı kaçırıp oradan da dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının da linkini ben de Twitter hesabından paylaşıyorum. Sputnik'in hesabından da paylaşıldı. Oradaki linki tıklarsanız yine rahatlıkla Eksen'i dinleyebilirsiniz diyelim. Like ederseniz de çok mutlu oluruz diyelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, dünya genelinde vaka sayısı yaklaşık 270 milyon civarında. Tabii tam rakamı veremiyoruz ama 5 milyon 300 binden fazla da can kaybı var efendim. 63 ülkede Dünya Sağlık Örgütü hafta sonunda omikron mutasyonuna, varyantına rastlandığını duyurdu. Güney Afrika, Botswana'da ortaya çıkmış, oradan pek çok Avrupa ülkesine, Amerika Birleşik Devletleri'ne de yayılmış durumda. Artık belki Delta'dan fazla, belki de Omikron'u konuşacağız, henüz bilmiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda açıklama yaptı. Ön kanıtlar enfeksiyon ve bulaşmaya karşı aşı etkinliğinde bir azalma olduğunu göstermektedir dediler. Geçen hafta göstermemekteydi ama şimdi artık gösteriyor. Anlaşılan o ki bu aşı meselesi daha yine aşıların update'i tartışılacak bu açıklama üzerinden ancak bu değerlendirmeyi yapabiliyoruz. Delta mutasyonunu geride bırakması muhtemeldir mevcut verilerden hareket edersek diyerek de bulaşıcılığı daha yüksek olduğu için endişe yaratmıştı. Böyle bir şeye işaret çekti, işaret etti, dikkat çekti. Güney Afrika Cumhurbaşkanı bu arada bu omikron varyantı oradan kaynaklıydı. Ramaphosa da COVID-19'a yakalanmış efendim, hemen müşahede altına almışlar. Amerika'da yayılıyor, en az 25 eyalette omikron vakası var. Yaklaşık 800 bine koşuyor can kaybında Amerika. Yani vaka değil, can kaybında 800 bini ne gidiyor. Bir ayda %62 oranında Amerika'da vaka sayılarında artış var. New York'ta pek çok eyalette maske, kısıtlamalar devreye sokuldu. Çin'de de 101 yeni vaka, Çin için büyük rakamlar bunlar. Görece düşük çünkü nüfusuyla orantılı düşünürsek. Bunların 21'i de yurt dışından gelmeymiş. Rusya'da 16 omikron vakası saptanmış. Rusya Başbakanı açıklamayı yaptı. Bu tabii yurt dışından dönenler, yine aynı şekilde Afrika. Şimdi üçüncü dozları vurmayın, onun yerine şu Afrikalıları aşılayalım diye bağrında durdu Dünya Sağlık Örgütü. Pek çok hekim patent uyarısı yaptı ama hiçbiri dinlenmedi. O yüzden böyle varyanttan varyanta koşuyor dünya, öyle gözüküyor. Avrupa tabii çok şiddetli bir salgının ortasında, öyle algılıyorlar. Yeni tartışmalar patlak vermişti ki bugün kısa süre önce Britanya Başbakanı Boris Johnson... Evet, Britanya'da Boris Johnson ilk can kaybını omikrondan duyurdu ve hiç kimsenin şüphesi olmasın, omikron dalgası geliyor dedi. Hastaneye kaldırılmaya yol açtığını söyledi bir aşı merkezini ziyaret sırasında ve tabii ki üçüncü doz aşılara hemen atıf yaptı. Daha hafif bir versiyon olduğu fikrini bir kenara bırakalım diyor efendim. Tabii ilk ölüm oradan gelince durum böyle. Dördüncü düzeye çıkarttılar yeniden Britanya'da ve alarm seviyesini. Yaklaşık eğer omikron yayılırsa 25 bin ila 75 bin can kaybına yol açabileceği yolunda daha şimdiden uzmanlar açıklamalar yapıyorlar. Almanya'da aşı zorunluluğuna doğru gidiyor koalisyon hükümeti. Olaf Scholz liderliğinde, artık Merkel gitti. Yemin edip göreve başladılar. İlk ziyaretleri de işte Fransa'dan başlayarak Avrupa içerisinde gerçekleştiriyorlar. Bu arada da Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlardan oluşan koalisyon yeniden bir enfeksiyon koruma yasası çıkartıyor. Burada tabii sağlıkçılara özellikle aşı zorunluluğu var. Aşı karşıtları da Almanya sokaklarında hafta sonunda Thüringen eyaletinde, birkaç yerde de Baden-Württemberg'de de sokaklardaydılar. Avusturya'da aynı şekilde, ki orada da zorunlu aşı geliyor Şubat ayından itibaren. Orada da Viyana'da 44 bin kişi bütün bu uygulamalara karşı protesto gösterileri düzenledi. Gözaltına alınanlar var. İtalya'da da yine 19 binlere çıkmış durumda vaka sayıları. İran'da da bu arada salgının bilançosu ağırlaşıyor. 2289 bildirilen vaka sayısı var. 130 bine çıktı orada can kaybı. Türkiye'de 191 cumartesi can kaybı, 19.255 açıklandı. Dün akşam da 182 can kaybı, 17.956 açıklandı. Tabii 6 kişi de omikron vakası maalesef tespit edildi. Sağlık Bakanı biri İstanbul'da, 5'i İzmir'de diyerek açıkladı bu vakaların sayısını. Hastane ihtiyacı olmamış ama bu vakalar, Sağlık Bakanı'nın verdiği bilgiye göre. Türkiye'de, İstanbul'da da yine protestolar vardı. Develerle madem otobüse binemiyoruz, işte PCR, HES kodu gibi şeyler gerekiyor biliyorsunuz. Seyahat özgürlüğü ile ilgili tartışmalar da var. Madem binemiyoruz, o zaman deve sahibi olsun herkes gibi bir, bilmiyorum, çok da espri olmamış açıkçası. Ankara'ya gideceğiz deve kervanıyla diye de eylemciler açıklama yapmışlar. Asıl bizi ilgilendiren tabii sağlık personelimizin durumu. Covid krizinde en çok onlar yoruldular, tükendiler. Pek çok hekimimizi kaybettik, hemşiremizi kaybettik, sağlık emekçilerini kaybettik. Özlük hakları ile ilgili bir türlü doğru düzgün düzenleme yapılmadı. Bir tek doktorlara zam, bir takım ayarlamalar getirildi. Tabii sonuçta işler çığırından çıktı ve en son yeniden bu ek düzenleme geri çekildi. Şimdi muhalefetin de baskısıyla yeniden bir şeyler yapmaya çalışacaklar, öyle anlaşıyor. Ama Türk Tabipleri Birliği ve Hekimsen grev kararı almış durumda. Çarşamba günü acil dışında sağlık hizmeti sunulamayacak. Hepinizin bilgisine olsun. Allah muhafaza, hastanelerde işiniz gücünüz varsa da hakikaten tabii bir yandan da destek vermek gerekiyor. Haklarına çok zor koşullarda hepimizin sağlığı için çalışmak zorunda kaldıklarını unutmamak gerekiyor. Efendim, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bakılırsa yarım milyardan fazla insan yoksulluğa itilmiş salgın yüzünden. Sağlık harcamaları da bunda etkili olmuş ve hatta küresel sağlık hizmetleri bağlamında 1930'dan bu yana görülen en kötü ekonomik kriz diye de bir saptama yapmışlar. Evrensel sağlık sigortasından bahsediyorlar. O kadar pahalı ki her şey. Yani yani sağlık sigortanız yoksa hastanelerde sürünüyorsunuz. Biliyorsunuz şehir hastanelerinin durumunu, sürekli zarar da yazıyor. Hakikaten eskiden hizmetlerimizde sıkıntılar yok muydu? Vardı ama çok sağlam, Cumhuriyet'le birlikte temelleri sağlam atılmış bir tıbbiyemiz vardı. Yani bir şekilde öyle diyeyim. Şimdi tabii bir Türkiye'de de çok feci durumda. Çok büyük de paralar ödüyorsunuz. Göya özel hastaneleri de kullanabiliyorsunuz ama faturalar çok kabarık açıkçası. Hepiniz yaşıyoruz, görüyoruz zaten. Evet, Covid notlarında Bill Gates, Microsoft'un kurucusu, Metaverse ile ilgili yeni değerlendirmeler yapmış. Şu meşhur işte üç boyutlu avatarlar üzerinden birbirimize. Yani ben aslında işte şöyle düşünün, ben bu yayını sanki sizin evinizde oturmuş yapıyormuş gibi olacağım. Arkadaşlarla o iş görüşmelerinde falan iş buralara dökülecek diye bir kehanette bulunmuş. Bilmiyorum insanlığa hayrı ne olacak, bilim kurgu filmlerindeki gibi bir yere doğru gidiyoruz galiba. Time dergisi Elon Musk'ı, SpaceX'in kurucusu, Tesla'nın kurucusunu yılın kişisi seçmiş. Hakikaten tam da bir şaklaban gibi bir adam yani. Tam da onu seçmişler açıkçası. Time dergisine de yakışmış, öyle diyeyim size. Amerika'da kasırga ve hortumlar, yüzden fazla insan canını kaybetmiş gözüküyor. Orta Batı eyaletlerini vurdu. Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Tennessee, en çok Kentucky'de çok şiddetli. Hala onlarca insan ortadan kayıp. Çatısı çökmüş bir fabrikada onlarca işçiyi hala arıyorlar. Böyle haberler var. En son 1925 yılında Missouri'de buna benzer bir felaket yaşanmış. En az 24 hortum meydana geldiği söyleniyor. Tabii Amerika'da bu kasırga sezonu çok feci. Hakikaten sonuçlar özellikle Orta Batı'da gerçekleşiyor. Joe Biden Amerikan tarihinin muhtemelen en ölümcül kasırgası diye bir saptama yaptı ve federal afet ilan etti özellikle Kentucky bölgesinde. En az 80 ölüyü maalesef can kaybını teyit etmişler ama 100'ü aşacak diye de söylüyorlar. Hemen Rusya'dan bu arada, hem Rusya Büyükelçiliği Washington'daki hem Vladimir Putin'den, devlet başkanından Biden'a sağlık, başsağlığı mesajı gitmiş durumda. Amerika'da tabii Biden'ın politikalarıyla ilgili anketler de yapılıyor. Düşüş var. Ipsos'la ABC anketi. Hakikaten silahlı şiddet, suçla mücadele, ekonomik toparlanma, bir dizi mesele, en başta da enflasyon. Kasım'da 39 yılın zirvesini Amerika görmüş. 0.8 bir artış var. Yani tabii Türkiye ile kıyaslayamıyoruz bile. Biz o kadar vahim durumdayız ki ben utanıyorum size Amerika'nın verilerini, Avrupa'nın verilerini söylemekten. Hepimiz battığımız için Türkiye ahalisi olarak, özellikle emekçiler, tabii bu işlerden kâr edenler eksik değil elbette ama emeğiyle çalışanlar Türkiye'de batmış durumda. O yüzden Kasım ayı %0.8 diye bir enflasyon açıklayınca insan utanıyor. 6.8 yıllık bazda Amerika'da 39 yılın en yüksek artışı olmuş. Tabii enerji fiyatları etkili. Biden de hemen değerlendirme yapmış, yoldaki gerçek tümsek bu enflasyon diye artık kalıcı diye de kabullenmiş gözüküyor Amerikan yönetimi. epey bir karışık bir durum var Amerika cephesinde. Bu koşullarda geçen hafta Perşembe Cuma günü demokrasi zirvesi iddiasıyla göreve geldikten sonra duyurmuştu Joe Biden. Sanal ortamda düzenlendi. Çin'den ve Rusya'dan da sert eleştiriler aldı. Amerika'nın jeopolitik çıkarları icabı, insan hakları, demokrasi fazla çok da dert edinilmeden bizatihi Amerikan düşünce kuruluşu Freedom House'un 3'te 1'i yaklaşık listenin 111 ülke aslında işte demokrasi sınıfına girmeyecek ülkeler oldu. Türkiye yoktu mesela, zaten sokmamış bile Amerikan yönetimi Türkiye'yi, kendi demokrasi algısının içerisine yerleştirmemiş vaziyette. Tabii buradan eleştirildi. Çok sönük kaldı açıkçası. Hepimiz takip ettik, konuştuk da. Büyük bir hayal kırıklığı pek çok dünya medyasında, ana akımda, Batı Avrupa medyasında bütün bunlar yer alıyor. Şimdi tabii 10 Aralık aynı zamanda Biden'ın demokrasi zirvesinin ikinci günü olmakla birlikte bir de Birleşmiş Milletler'in 1948 hatta 50'lerin başından itibaren resmi olarak insan hakları günüydü. İşte o gün Britanya Yüksek Mahkemesi WikiLeaks'in kurucusu, hepimizin gayet yakından tanıdığı, daha da anımsamak gerekiyor. Dünyada dijital gazetecilik için sembol bir isim, herkesin önünü de açmış ve muktedirlerin, tabii ki en başta dünyanın süper gücü olarak Amerikan yönetimlerinin kiri çamaşırlarını WikiLeaks aracılığıyla ortaya sermişti. Hatta o dönemde 2010'larla birlikte 2000'lerin başlarında Irak Savaşı'yla, Suriye ile vesaire oralarla Irak'la başladı ama Guantanamo üstündeki işkencelerle devam etti ama daha sonraki süreçte Julian Assange'la el birliği eden Batı medyası, ana akım medyası bütün bu diplomatik yazışmalarını Amerika'nın, hepsi de hakikatlere dayanıyor tabii, yayınladılar. New York Times'ı, Spiegel'i, efendim Guardian'ı, fakat sonra birdenbire hakkında bir takım Amerika'yı rezil rüsva ettikten sonra tecavüz ithamları, sahte olduğu sonradan anlaşılan ve Ekvador Büyükelçiliğine sığınmak zorunda bırakıldığı Julian Assange, sonunda da Amerikalılar casusluk iddiasıyla peşine düştüler. Ve Britanya'dan iadesini talep ettiler. Geçen sene, bu sene başında pardon, Ocak ayında mahkeme, alt mahkeme Old Bailey'deki asırlık bir mahkeme, insani koşullar, tecrit altında yaşıyor. De facto olarak 10-11 yıldır tecrit altında, intihar riski var, nörolojik problemleri var ve iade aleyhine karar vermişti. Ama serbest bırakmadılar, hakkında hiçbir şey kalmamasına rağmen Amerika'nın temyizi bitene kadar Belmarsh hapishanesinde acımasız bir biçimde tecride mahkum ettiler Julian Assange'ı. Dünyanın gözleri önünde aslında büyük güçlerle uğraşmanın bedelini, intikamını almak anlamına geliyordu bu açıkçası. İşte en son yüksek mahkeme Amerika'nın Colorado'daki yüksek güvenlikli hapishaneye koymayacağız biz, 175 yıla yargılıyorlar casusluktan. Onu Avustralya memleketine ceza alırsa orada çekecek cezasını diye öneri getirince buna güvenmiş yüksek mahkeme ve iadesi lehine karar vermiş durumda. Şimdi tekrar temiz etmeye çalışıyorlar. Britanya hükümeti tabii geçmişte Pinochet'i, diktatörü, Şili'nin diktatörü de insani sebeplerle iade etmemiş bir hükümet Britanya devleti. Dolayısıyla bakalım Julian Assange'da ne yapacaklar, ama tabii Amerika'nın daha önce pek çok ülkeyle iade ile ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadığı, verdiği sözleri tutmayıp içeri tıktıklarını 5-6 yıl fazladan yatırdığı falan herkesin malumu. Hakimler, Britanyalı hakimler bütün bunları dikkate almadan Amerika'nın teminatını yeterli bulmuşlar efendim. Birazdan bu konuyu konuşacağız. Gazeteci yazar Çağlar Tekin'e bağlanacağız. O yakından da takip etti. Bu Assange davasını daha önce de onunla konuşmuştuk. Gerçekten önemli bir dava. Amerika'nın en başta da bütün dünyayı yetki alanına alıyor. Yani herhangi bir gazeteci, Amerikan vatandaşı olsun olmasın, o Amerika'nın suç gördüğü şeyi Amerika'da işlemiş olsun olmasın, yakalarsa casuslukla suçlayabilir. Tam da demokrasi zirvesinde basın özgürlüğü, şu kadar para bu kadar para derken bu kararın çıkması çok çarpıcıydı. Dolayısıyla bu konuyu işlemek gerekiyor. Çünkü Amerikan yönetimleri biliyorsunuz dünyanın dört bir yanındaki ülkelere bu konularda hep ders veriyorlar. Ama iş kendi çıkarlarına geldiği zaman işte bakınız sonuç bu oluyor. Küresel bilek güreşinde bu hafta, hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonuna doğru özellikle Wall Street Journal gazetesinde Çin'in Tayvan konusunda Çin'le epey bir kapışma var biliyorsunuz. Ekvador Gine'sinde askeri üs kurmaya, liman kurmak istediği iddiaları, yine Amerikan istihbaratı tabii veriyor Wall Street'te bunu. Pentagon'da, Beyaz Saray'da alarma geçmişti, haberler çıkmıştı. Tabii Rusya ile ilgili de Ukrayna temelli bir kriz var, devam ediyor. G7 toplantısı Dışişleri Bakanlarının hem Rusya hem Çin karşıtı iki ülkeye de tehditler içerecek şekilde sonuçlandı. Almanya'nın yeni hükümeti, yeni Dışişleri Bakanı oldukça Amerikancı da olarak tanınıyor, Annalena Baerbock. Sonuç bildirisi G7 onlar da katıldılar. Avrupa ülkeleri de vardı. Liverpool'da yapıldı bu toplantı. Rusya'ya tehditlerini Ukrayna'da Rusya Ukrayna'ya saldıracakmış gibi bir formülasyon üzerinden ağır bedeller ve devasa sonuçlarla karşılaşır diyerek dile getirdiler efendim. Ukrayna'nın NATO üyeliği sürecine utangaç desteklerini, yani bir adım iki adım ileri bir adım geri devam ettiriyorlar. Ve G7 üyelerine asıl aslında burada Biden yönetimi Atlantik'in Avrupa kanadına hiza veriyor. Nitekim Amerikalı yetkililer G7 üyelerini Rusya'ya karşı nasıl güzel birleştirdik biz gibi yorumlar yapmışlar. Putin'e sürekli mesajlar. Kuzey akım iki tehditleri de savuruyorlar Almanya ile Rusya arasında. Çok önemli, bu kadar enerji krizi varken düşünün, Amerika'nın binlerce öteden gelecek LNG'lerine bel bağlayacak şekilde projeyi gömdürtmeye çalışıyorlar. Bakalım ne olacak, onun da durumunu göreceğiz. Avrupalılar bu işte arada derede böyle sıkışıyorlar, çıkarlarıyla Amerikan çıkarlarına uyum sağlamak arasında. Şimdi Çin de var tabii bu toplantıda demiştim. G7 toplantısında Putin kısa vadeli, öyle bir analizler yapıyorlar ki bu ortak bildiride yer almıyor ama Reuters yazmış açık açık. Putin kısa vadeli endişe ise Xi Jinping ve Çin, herkesin dilindeki stratejik bilmece imiş G7 toplantısında. Ay, ne kadar da bilmecelere meraklılar ya Rabbim ya. Şimdi efendim son zamanlarda en önemli jeopolitik olaylardan biri Çin'in küresel güç olarak yeniden ortaya çıkışı diyorlar. Çok yoğun tartışmalar olmuş Çin'le ilgili olarak. Özellikle G7'de Hint Pasifik bölgesine, Hong Kong, Xinjiang, Tayvan boğazlarına, orada barışı görüşmüşler tabii. Öyle deniliyor. Yine bir Amerikalı yetkili demiş ki muazzam bir biçimde odaklanıyor G7. Yani biz nasıl Avrupa'ya biz böyle güzel güzel yoğurur, dizayn ederiz diyorlar. Aslında da öyle oluyor, doğru söylüyorlar. Pekin, Beijing kış olimpiyatları konusunda bir diplomatik boykotta başarı sağlanamamış anlaşılan. Anglo-Sakson dünya sadece Amerika, Britanya, Kanada ve Yeni Zelanda. Avustralya boykot ediyor. O da diplomatik boykot, ne hikmetse. Japonya, Almanya kararsız ve İtalya'da şüpheci bir tavır takınmış. Orada pek bir şey yapamıyorlar ama Anthony Blinken Güneydoğu Asya turuna çıkıyor efendim. Böyle bir tablo var. Hemen Kamboçya'ya bir askeri teçhizat konusunda ambargo, silah ambargosu getirmiş Amerikan yönetimi, Çin'le işbirliğini arttırdığı için. Kamboçya Amerika'nın tadına Vietnam Savaşı sırasında, o süreçte çok bakmış bir ülke. Maalesef Amerika'nın militarist yüzünü en iyi bilen ülkelerden bir tanesi efendim. Evet, tabii Avrupa'nın doğusu aynı şekilde Ukrayna üzerinden Rusya ile bir kriz pişirildiği çok açık bir biçimde ortada. Ukrayna'ya zaten yıllardır 2014'ten bu yana 2,5 milyar dolar Ukrayna ordusuna para akıttılar. En son işte 30 Javelin tank savar füzelerini göndermiş durumdalar. Donbass'ta da kullandırtıyorlar bunu. 200 milyon dolarcık bir askeri yardımın tedarikini askıya alıyorlarmış ama yani bilemiyoruz onu da. Hani geçen hafta Vladimir Putin ile Joe Biden görüştü ya, Amerika diplomasi yapıyor demek için herhalde. Donbass'ta referandumdan bahseden bir Zelenski yönetimi var ama böyle tuhaf bir biçimde bahsetmiş. Yani Minsk anlaşmalarına kendileri imza koymuştu, uygulamıyorlar. Çöpe de atmıyorlar yırtıp, enteresan bir durum aslında. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried hem Moskova'yı hem Kiev'i ziyaret edecek. Büyük Amerikan arabuluculuğunu göreceğiz burada. Ardından Brüksel, Avrupa Birliği NATO temsilcileriyle buluşma gerçekleşecek. Ama tabii Putin-Biden görüşmesiyle ilgili değerlendirmeler de devam ediyor. Mesela Minsk sürecini ima etmiş Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki demiş ki bir ülkenin diğerini sınırını değiştirmeye zorlayamaz. Bir ülke diğerine politikasını değiştirmesini emredemez. Ülkelerin diğerlerine kiminle çalışabileceğini kendileri bilirler demiş. Amerika ne yapıyor dünyada, ben anlayamadım ki şimdi. Bütün ülkelerin sınırlarını zorla değiştiriyorlar. Koskoca Yugoslavya'yı parçaladılar, kaç tane devlet çıkarttılar. Irak'ta Saddam'ı devirdiler. Her şeyi yaptılar yani, bütün sınırları değiştirdiler. İstedikleri yerlere özellik veriyorlar, istemedikleri yerlerde özellikten kaçınıyorlar. Yani çok enteresan. Minsk anlaşmalarının aslında çok da geçerli olmadığı, Ukrayna uygulamasa ne olur canım demek için bana kalırsa sarf edilmiş sözler. NATO'da bir savunma ittifakıymış arkadaşlar, yani inanamıyorum. Yani kusura bakmayın böyle konuşuyorum ama inanamıyorum bu söylemlere. Neresi savunma ittifakıymış? Şimdi Avrupa Komisyonu Başkanı da aynı şekilde konuşmuş. Rusya saldırganlık olursa yaparsa yanıtını verir. Ekonomik tehdit, işin açıkçası bu. Aynı şeyi Joe Biden'la ilgili, Joe Biden'ın Putin'e çok sert bir biçimde ekonomik tehdit savurduğu anlaşılıyor ya da savurmaya çalıştığı anlaşılıyor. Bütün bunlar karşısında da Rusya'dan açıklamalar şu şekilde: biz gerilimi azaltmakla ilgileniyoruz, NATO'ya önerimizi sunduk. Özellikle Rusya-NATO temas hattında bir takım tatbikat bölgeleri oradan çıkartılsın, hani geçici bir biçimde yumuşatmak için bu önerilere yanıt bekliyoruz diyorlar. Aynı zamanda da tabii NATO'dan güvenlik garantileri talep ediyor, hukuki, yasal, çünkü sözlerini tutmuyorlar. Biz mesela genişlemeyeceğiz diyorlar ama genişletiyorlar. Tabii çıkar alanları, onların politikaları öyle zaten bütün dünyada. Ekonomi, politika, her şeyi, kültürü, her şeyi onlar kendileri belirlemek istiyor. Dolayısıyla genişliyorlar sürekli olarak. Bunu durdurmaya çalışıyor Rusya da, pek de bu bağlamda istediği sözleri de alamıyor. Bugün Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov'dan açıklamalar dikkat çekici. Eğer NATO'dan güvenlik garantileri konusunda bir yanıt alamazsak diyor, askeri ve teknik yanıt vereceğiz demiş. Dikkat çekici bu. Yani bu söylem biçimi de dikkat çekici. Pek çok açıklama var tabii ki Biden'la Putin'in görüşmesine dair. Yüz yüze görüşme meselesi de aslında Amerikan tarafı Putin Biden'la yüz yüze görüşmek istiyor diye formüle ediyor. Ama Rusya tarafı da yüz yüze görüşemedik sizinle Roma'da G20 zirvesinde deyince mutlaka görüşeceğiz, isterim bunu çok diyerek kibarlık etmiş adam. Yüz yüze görüşmek istiyor olmamış yani Putin, biraz kibarlık etmiş öyle anlıyorum. Belki faydalı olur yüz yüze konuşmak bütün dünya açısından, tabii onu da dikkate almak gerekiyor. Amerikan yönetimi son dönemde Doğu Avrupa'ya uzanmak için Balkan hattından Yunanistan'ı kendisine üst bellemişti, biliyorsunuz, aktarmıştım size. 9.4 milyar dolarlık askeri satışı Amerikan dışişleri onay vermiş, kongreye yollamışlar. Türkiye kendi anlaşmalarına onaylar beklesin dursun. Yunanistan'ın durumu öyle gözükmüyor efendim. Tabii geçen hafta Soçi'de, çarşamba günü 8 Aralık'tı, Vladimir Putin Yunan Başbakanı Mitsotakis'i ağırladı ve NATO güçlerinin Yunanistan topraklarına yığılması, tabii ki Rusya'yı hedef seçmek üzere, bundan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdiği görülüyor Rusya tarafının. Aynı şekilde Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma olmamasını umarız diyerek pozisyonlarını ortaya da koymuşlar. Karadeniz tabii önemli. Amerikan keşif uçakları yine Karadeniz'de hareket halinde. Onu belirtmek lazım ve küresel bağlamda dikkat çekici bir notta bütün bunlar olurken, yani Batı ülkeleri ABD'nin yeniden hizaya getirdiği Avrupalılar Rusya ve Çin'e tehdit üstüne tehdit sıralarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Xi 15 Aralık'ta bir video zirve, herhalde artık böyle demek lazım, video zirve yapacaklar. Video konferans yoluyla görüşeceklermiş, kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesi çalışmaları ele alınacak uluslararası bölgesel konular ele alınacak diyorlar. Hakikaten dikkat çekici gelişmeler, bu kadar tansiyon, gerilim arttırılırken. Türkiye'de bu arada bu Ukrayna meselesinde konuşuluyor tabii. Yani Donbas Ukrayna'nın bir parçası. Orada iki özerk cumhuriyet var. Antifaşist nitelikte iki özerk cumhuriyet. Minsk anlaşmaları gereği özerklik verilmesi gerekiyor onlara. Bağımsızlıklarını Rusya dahil kimse de tanımıyor. İşte Türkiye'nin Donbas'ta belki Kiev'le iyi ilişkileri var. İşte habire silah satıyor Türkiye'de Ukrayna yönetimine. Orada hani Minsk anlaşmalarını uygula telkininde bulunabilir gibi bir görüş var. Bu Moskova'nın görüşü. Ukrayna'da Türkiye-Ukrayna ortaklığı ile ilgili tabii özellikle savunma sanayinde birlikte Anka tipi silahsız, insansız hava araçlarının üretimi de var. Çok derinleşmiş, giderek derinleşen bir savunma ilişkisi olduğunu da burada görüyoruz. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin Alexey Yerhov'un ara buluculukla ilgili söyledikleri var tabii. Bir televizyona konuşmuş. Yani Donbas'taki duruma uygulanabilir gibi de pek durmuyor demiş açıkçası. Enteresan başka başlıklar da var onun söylediklerinden. Karadeniz'de özellikle NATO'nun varlığını genişletmesinin kendilerini tedirgin ettiği vurgusu yapmış. Özellikle Karadeniz, Kırım konusu da büyük bir sıkıntı tabii. Ankara'da hafta sonunda Kırım Tatarları vardı. Kırım Tatar örgütleri Türkiye'de kültürel insani bağları bir forumda konuştular. Dikkat çekici, Türkiye'nin Kırım'la ilgili tutumu düşünülürse Ukrayna'daki iç karışıklıklar sayesinde Rusya Federasyonu'nun bir parçası olarak federal parçası olarak geri dönmüştü 2014'teki süreçte Kırımlılar efendim. Vladimir Putin'in mesajları var Rusya 1 televizyonuna. Bir Rusya Modern Tarih isimli bir film çekiliyor. Onunla ilgili çok kapsamlı bir röportaj. Hepsini özetleyebilmek mümkün değil ama hepsini aktarabilmek mümkün değil ama özetlersek aslında Rusya'nın 1990'lı yıllarda nasıl çökertilip iç savaş koşullarına koşulduğu, CIA'nin nasıl cirit attığı batılı uzmanlar ayağına, Rusya devletini çökertmeye çalıştıkları, daha sonra Amerikan istihbaratının Rusya'da özellikle siyasal İslamcıları kullanarak Kafkasya bölgesinde nasıl çalıştığı, bütün bunlara dair kendi algılarını FSB'nin de başkanlığını yürütmüştü. Başbakan olmazdan önce bunları aktarmış. Rusya'nın çöküşü, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrası Rusya'nın çöküşü için nasıl çalıştıklarını aktarmış. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinin tüm borçlarını kapattıklarını, üstlendiklerini anımsatmış. Özellikle Ukrayna çok önemli bir parçasıydı Sovyetlerin tabii ki. Varlıklarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediler vurgusu yapmış. Dış borçları kapattık. Biz 2000'lerin başlarında tasarruf ettik demiş. Hakikaten petrol fiyatları, enerji fiyatları da fayda etmişti bu konuda. Günümüze dair mesajlar da böylelikle vermiş. Evet, bir ara orada kendisi de Rusya'nın bu çok zor zamanlarında tek bir Volga isimli meşhurdur Volga araçları aracıyla yolcu taşıdığını anlatmış bu söyleşi sırasında. Ne kadar zor zamanlardan geçildiğini özetlemiş olmuş. Evet, sürem azalıyor biraz, birkaç başlık daha aktaracağım, konuğa bağlanacağız çünkü birazdan. BM yeni danışmanı, Libya özel danışmanı Amerikalı diplomat Stephanie Williams Libya'yı ziyaret etti. 24 Aralık'ta seçim yapılacak gibi duruyor. Erteleme talebi de var ama tabii çok kritik. Yankubis istifa etmişti Kasım sonunda. Libya'ya daha odaklanmak gerekiyor. Artık yaklaşıyor. Bakalım ne çıkacak oradan. Amerika'nın yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake bu arada onay almıştı Senato'da. Yemin etti, göreve başlayacak. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bütçe konuşması sırasında TBMM'de S-400 sistemi bir tercih olarak değil bir zorunluluk demiş. Ha, tercih etmiyorlar yani, mecburuz almaya demeye mi getirmiş? Evet, öyle gözüküyor. Tank palet fabrikasını Katarlılara satmadık, işletme hakkı 25 yıllığına devredildi demiş. fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil. Yani ama tabii işte savunma sanayinin öyle işletme haklarını devretmek, yani içinde yaşadığımız bu neoliberal küresel sistemde doğal karşılanmamızı istiyor herhalde kendisi. Evet, Türkiye'nin Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etmiş, görünümü negatife çevirmiş durumda. Fitch yine Varlık Fonu ve 13 Türk Bankası'nın kredi notunu negatife indirmiş durumda. Ekonomi, Türkiye ekonomisi herkes yakından izliyor. Çok inanılmaz bir çöküş içerisinde çünkü Türk lirası. Rezervler de eksili olduğu için yapılan müdahaleler hiçbir işe yaramıyor. Hepimiz yoksullaşıyoruz. Elimizdeki para da pula dönüyor. Maalesef sınırlardan bol bol görüntüler geliyor. Bit pazarına gelir gibi Türkiye'ye gelip alışveriş yapan sınır komşusu ülkelerin vatandaşlarıyla karşı karşıyayız. Efendim, İran'ın nükleer müzakereleri başlamıştı. Son olarak İsrail'le Birleşik Arap Emirlikleri'ni aktarmak istiyorum. Arkadaşlar konuğu bağlarken İsrail Başbakanı Naftali Bennett Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor. İbrahim anlaşmalarıyla ilişkileri düzelttikleri. Aslında geçtiğimiz yaz Dışişleri Bakanı Lapid gitmişti Birleşik Arap Emirlikleri'ne. İki ülke arasında pek çok ekonomik proje var ama bu bir ilk teşkil ediyor. Yani tarihi bir ziyaret desek yeridir. Bu konuya da bu hafta daha bakmaya çalışacağım. Diplomatik ilişkilerin kurulmasından sonra gerçekleşen bu tarihi buluşmaya Veliaht Prens Ankara'da gelen Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la bir araya geldi bugün Naftali Bennett. Evet, şimdi programın ikinci yarısına geçelim. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Çağlar Tekin var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, merhabalar Zeyda.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Seninle en son yine bir Julian Assange programı yapmıştık hatırlarsan. Hakikaten bu dava takip etmeye değer bir dava. Dünyada basın özgürlüğü açısından hem çifte standartları ortaya sermesi hem aslında bütün bunların ne kadar çıkarlarla bağlantılı olduğunu görmek açısından önemli bir dava. Ama daha da dikkat çekicisi tabii geçtiğimiz hafta 10 Aralık'a denk gelmesi. Yani Joe Biden'ın demokrasi zirvesi, BM İnsan Hakları Günü derken bir anda Amerika'ya adeta ölüm cezasına çarptırılmış gibi Julian Assange iade edildi. Suçu neydi diye önce dinleyicilerimiz tabii WikiLeaks'i hatırlıyorlardır ama gençler de var. Çünkü 2000'li yılların başlarından itibaren hayatımıza dijital gazetecilik, ki artık tamamen dijitalize oluyor gazetecilik zaten. Gazeteciliğin anlatılmayanı anlatmakla ilgili olduğundan hareketle yaklaştığımızda önce bir Julian Assange ve WikiLeaks bu kadar böyle Amerika'nın yüksek güvenlikli hapishanelere tıkmak isteyip memleketi Avustralya'ya da artık razı olurum deyip 175 yıl hapisle cezalandırılmasını istemesinin arkasındaki Julian Assange kimdir? WikiLeaks nedir? Onu bize bir aktarabilirsen çok sevineceğim.
Aslında WikiLeaks bir dizi belgenin dünya genelinde deşifre edilmesi süreciyle hepimizin hayatına girdi. Yani Amerika için önemli olan kısmı da bu deşifre edilen belgeler içerisinde özellikle Irak, Afganistan, Guantanamo gibi alanlarda işlediği savaş ve insanlık suçlarıydı. Yani hatırlarız belki, en azından dönemi bilen, dönemi yaşayan herkesin gözünün önüne gelir. Herhangi bir ikaz yapmadan Amerikan savaş helikopterlerinin Irak'ta 18 kişiyi, ikisi gazeteci olmak üzere masum 18 kişiyi herhangi bir ikaz yapmadan tarayarak öldürdüğü görüntüleri, onlar yayınlanmıştı da zaten. Onun dışında Guantanamo'yu hemen herkes bir şekilde duymuştur diye düşünüyorum.
İşkenceler.
İşkenceler kesinlikle. Afganistan'da işlenen insanlık suçlarını, yani doğrudan insanlara yapılan masum insanların, sivillerin öldürülmesi süreçlerini, bu dönemin görüntülerini muhtemelen herkes hatırlıyordur diye düşünüyorum. Bunların dışında WikiLeaks'in içerisinde yer alan işte bu Latin Amerika ülkelerinde yaşanan süreçler var. Yani doğrudan darbelerin içerisindeki CIA parmağından tutun da işte yargı darbeleriyle Brezilya'nın solcu iktidarlarının içeri atılması dahil, Türkiye'ye dönüp bakarsak WikiLeaks belgelerinde FETÖ'cü polislerin gidip Balyoz ve Ergenekon gibi süreçlerde askerleri nasıl etkisiz hale getireceklerini Amerikan Büyükelçiliği'nin anlattığını, AKP'lilerin sıraya girerek birbirlerini Amerika'ya gambazladıklarını, bunların her birinin belgesinin Amerikan Büyükelçiliği'nden Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini, isim isim iletildiğini, kimin hakkında kimin neler söyleyerek ifade verdiğini, ifadeden kastım tabii bir yargılama sürecinden bahsetmiyoruz. Gidip Amerika'dan birbirlerine şikayet ederek destek bulmaya çalışıyorlar. Bu da çok sayıda AKP'li isim geçtiğini hatırlıyoruz. İşte FETÖ'cü polisler örneğini verdim. Ergenekon Balyoz gibi süreçte icazet almak için Amerika'nın Büyükelçiliğine gidip konuştuklarını veya işte terfi almak için gidip birbirlerini gambazladıklarını vesaire vesaire. Yani bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. Birçok ülkede buna benzer yaşandığını. Wikileaks bunları deşifre eden, dünyaya duyuran, aslında çok büyük bir gazetecilik başarısı sergileyen bir süreç. Şu yaşadığımız süreçte gazeteciliğin bu kadar özgürce, bu kadar başarılı bir biçimde yapılmasının cezalandırılmasından bahsediyoruz. Hı hı. Bu aslında Amerikan iş politikasında da birden fazla yankı buldu. Yani atıyorum Trump ki bu sürecin en büyük, yani Assange'ın cezalandırılması Amerika'ya iade sürecinin en büyük mimarlarından biridir. Ama 2016 seçimlerinde Hillary Clinton'ın gizli yazışmalarının ortaya döküldüğü dönemde Wikileaks'i sevdiğini söylemiştir Trump mesela.
Evet, değil mi? Ucu dokununcaya kadar zaten yani, ama sonra da suikast planları yaptırmışlar anladığım kadarıyla.
Yani en azından CIA belgelerinin öyle dediğini biliyoruz.
Evet.
Trump açık alanda o dönem seçimlerde rakibi olan Hillary Clinton'ın deşifre edilmesine sevindiğini söylemişti.
Evet.
Şu anki Amerikan Başkanı Biden da o süreçte high terörizm olarak yüksek...
High tech değil mi? High tech terörizm. High tech,
evet. Bir yüksek terör eylemi olarak algıladığını söylemişti bu süreci. Nitekim Biden bu tabloda devamını getiriyor. Bir başka denklem, şimdi Assange'ın İngiliz makamlarına teslim sürecine bile baktığımızda zaten görüyoruz. Ekvador'da bir iktidar değişimi geçiriyor. Kore'ye, sosyalist lider Kore'nin yerine geçen Lenin Moreno geçtikten hemen sonra bir dizi işçi sınıfına yönelik saldırı geliyor. IMF ve Dünya Bankası'ndan kredi alınıyor. Bu krediler çok kolay koşullarla alınıyor ve bu koşullarla alınan kredilerden sonra birden Assange'ın defedilme sürecinin önü açılıyor.
Evet, Londra'daki büyükelçilikten yaka paça çıkarttılar adamı.
Tabii 2012'de sığınmıştı Assange.
Evet.
Keza bir başka denklem, işte İsveç'te bir tacizle bir tecavüz davası yürütülüyordu. Şimdi dünya medyasında, Türkiye medyasında ilginç bir biçimde o dönem Londra'ya kaçmıştı diye veriliyor Assange için haberler, ama hayır, İsveç savcılarına Assange ifade verdi. Bunu mutlaka çizmek lazım. Kaçmadı, ifade verdi. Savcıların elinde herhangi bir delil yoktu lakin.
Evet.
Zaten davada zaman aşımına uğrayıp kapanmıştı ama sonra tekrar açıldı. Yani şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu tarz bir gazeteciliğin önüne geçebilmek için dünya kapitalizmi yekpare bir biçimde hareket etti. Hı hı. Yani bunu İsveç'ten tutun da Ekvador'a, Amerika Birleşik Devletleri'ne, o işte İngiltere mahkemelerine vardığımız, İngiltere yönetimine vardığımız yere kadar hemen herkesin yekpare bir hareket alanı var. Sadece burayla kalıyor mu? Kalmıyor. Aynı zamanda dünya medyasında, yani Wikileaks belgeleri yayınlandığında işte İspanya gazeteleri, İngiliz gazeteleri, Amerikan gazeteleri, Alman gazeteleri, İtalyan gazeteleri, bunların hepsine bölüştürüldü bu belgeler. Belgeler topluca deşifre edildi.
Evet.
Bu belgeleri deşifre eden Assange yargılanmaya başladığı andan itibaren körü ve sağırı oynamaya başladı bu medya.
Evet. Bir de editoryal süreç de vardı. Pek çok... Çok gizli, hani zarar görecekler Assange'ın da girişimiyle işte belli yerlerin üstü kapatılmıştı. Ona rağmen herkes aradan çekildi, bir tek Assange kaldı. Böyle acayip bir tablo çıktı ortaya. Evet, buyurun.
Gazetelere dağıtılma işi aslında o söylediğin editoryal süzgeçten geçmesini sağlamak içindi de. Yani hı hı. Bir dizi terör saldırısına, şuna buna bilmem niye veya insan hakları ihlaline sebep olabilecek yayınların yapılmasını engellemek için Assange belgelerin hepsini açmadı. Belgeleri gazetelere editoryal süzgeçlerine emanet etti. Ve bu editoryal süzgeçten geçtikten sonra biz bu belgeleri, bu haberlere ulaşabilir hale geldik.
Evet, ama kendi Wikileaks kendisi de yayınladı artık dijitalleşen ortamda, onu da belirtmek gerekiyor. Orada da kapalıydı, orada da
gece kendileri de kullandılar.
Çünkü kullandılar.
Belgeden bahsediyoruz yani.
Evet.
Hani 3 tane 5 tane belgeden bahsetmiyoruz.
Evet.
Çok yüksek rakamlardan bahsediyoruz.
Evet. Bir de burada şeyi sormak lazım herhalde. Bir şimdi Assange'ı yargılıyorlar ama hakikaten şimdi Amerika en son bu demokrasi zirvesi vesilesiyle de epey yüklü miktarda böyle basın özgürlüğüne yatırım yapma paralar, fonlar açıklanıyor. Ama Assange'da 1917 tarihinden kalma bir casusluk yasasıyla. Şimdi tabii Amerikalılar böyle yaparsa dünyanın, Amerika'nın daha otoriter bulduğu ülkeler her şeyi yapabilir herhalde. Herkesi casus diye yargılayabilirler. Bu Amerika'nın dünyanın dört bir yanında kendisine yargı yetkisi tanımış olması en çok beni bu dehşete düşürdü. Gazetecilik açısından nasıl değerlendirirsin sen bu durumu, yani böyle bir şeye yönelmelerini?
Bir kere tartışması olarak bu kabul etmek lazım. Assange'in yaptığı iş tam olarak bir gazetecilik işidir. Yani bir gazeteci şunu düşünmek zorunda değil. Ben bu belgeleri yayınlarsam bilmem hangi devletin başı belaya girer mi? Şimdi gazeteci bunu düşünmek zorunda değil, düşünmez. Hatta yayınladığı belgeyi bunun için yayınlar. Yani biz şu dava sürecinde bunu konuşuyoruz. Hani Assange'in başına bilmem ne. O dönem Guantanamo'da işlenen suçlarla ilgili, yani bizim Wikileaks'e gördüğümüz, öğrendiğimiz, atıyorum Irak'ta işlenen savaş suçlarıyla ilgili bizim Wikileaks'ten öğrendiğimiz, Afganistan'da işlendiğini gördüğümüz suçlar veya ne bileyim işte o Brezilya'da Obstrakte diye bir petrol firmasının rüşvet kurduğu rüşvet çarkı, o rüşvet çarkı üzerinden delillere rağmen işte solcu başların indirilip yine nihayetinde bu neonazi lidere önüne açılan sürecin altını döşendiği döneme baktığımızda bunların hiçbirisinin sorumluları yargılanmadı.
Evet.
Ceza almalarını geçtim. Yargılanmadılar dahi. Hillary Clinton yargılanmadı dahi. Ama buna rağmen Assange 175 yıl ceza alacak. Ve ömrünü İşte Avustralya'da bir 4 duvarlık bir alanda.
O da Amerika iade ederse, yani öyle bir güvence veriyorlar da daha önceki iade davalarında öyle davranmadıkları yok. Var yani, evet.
Yani belev ki iadesi diyelim, orada iade etmezse Amerika'da yüksek güvenlikli bir ceza halinde ömrünün sonuna kadar iletişimde sağlanmadan, çünkü bir sürü şey söylüyoruz ama bu yargılama süresi boyunca İngiltere'de dahi Assange aylarca avukatını göremedi. Avukatıyla irtibat kuramadı. Herhangi bir ikinci insanla irtibat kuramadı. Bunların her biri biz dönem dönem yaşadık. Amerika'nın müdahale olmasına döndüğümüzde de aslında bu tek başına Amerika'nın müdahale olması da değil. Ortada çok büyük kolektif bir suç var. Yani şimdi Türkiye örneğini verdim. İngiltere örneğini verdik. İşte Brezilya'yı verdik, Ekvador'u verdik, İsveç'i verdik. Yani bu ülkelerin her biri, bu ülkelerin yönetici sınıflarının her biri şunun farkındalar. Amerika'ya bu yüzden çok daha rahat destek oluyorlar. Şimdi sizin kurduğunuz o büyük medya oligarşisi belli başlıklarda kimi yayınları frenliyor. Yani biz şimdi tekil bir örnek. İşte CNN International gitti Suriye'de Esad kimyasal kullandı dedi, şunu dedi, gitti burnuyla kokladılar kimyasalı. Biz bu görüntülerin hepsini izledik. Sonra BM'den bir rapor çıktı. Orada herhangi bir kimyasal saptanmamıştır diye. Bunu yayınlamadılar. BM'nin bu raporunu yayınlayan ekip dağıtıldı. Yerine bölgeye hiç gitmemiş bir ikinci Amerika merkezli ekip kuruldu. Amerika merkezli ekip kimyasal silah kullanılmıştır dedi. Bunu herkes yayınladı. Şimdi bu kurumlar da şundan rahatsız oluyorlar. Keza bu The Guardian yaptı mesela. Yani bu gazetelerin her birisi yaptı. Şuradan rahatsız oluyorlar. 21. yüzyıl bir açık iletişim alanı haline de geliyor. Medya oligarşisinin delinebileceği bir alan haline geliyor. Ki Wikileaks bunun ilk somut ve büyük örneklerinden bir tanesiydi. Bu medya kurumlarının hiç ilgi göstermediği bir alanda dünyanın aslında en büyük gazetecilik başarılarından birini sergiledi. Ve bu tekelin dağılmasından herkes rahatsız olduğu için, bütün yönetici toplam rahatsız olduğu için el birliği ile Assange'ı cezalandırarak Assange'a benzer biçimde devletlerin, hükümetlerin suçlarını ortaya çıkarabilecek yayıncılığın önüne bir ket vurmaya çalışıyorlar. Bir göz korkutma sürecinden bahsediyorlar. Bu aynı zamanda bir silah. Yani tersten düşünelim. Buna benzer bir işi atıyorum Küba'da biri yapsaydı, Çin'de biri yapsaydı, Rusya'da biri yapsaydı. Amerika bunları yargılayacak mıydı? Yargılanmasına izin verecek
miydi? Yok canım.
Şu an Biden
kahraman olurdu.
Gazeteci özgürlüğü adı altında yaptığı, yani Assange'in iadesinin kararının çıktığı gün yaptığı konuşmada bunu örnek verecekti ve biz buna izin vermeyeceğiz diyecekti. Dünya demokrasisi buna izin vermemeli diyecekti.
Ama yani Türkiye dahil olmak üzere ki çok daha burada sıkıntılar yaşayan pek çok meslektaşımız var. Hepimizin başından bir iş geçmiş. Bir de üstelik benim anlayamadığım, yani bir kurban olarak tırnak içerisinde tanımlamak istemiyorum. Hoşuma gitmeyen şey ama sonuç itibariyle mağdurlar olarak bir de üstelik Amerikalılar bizim için açıklama yapıyorlar. İnsan siniri bozuluyor yani böyle olunca içeriği düşününce.
Kesinlikle araçsallaştırıyorlar yani
evet.
Ama işlerine yaradığımız müddetçe araçsalız sonuçta.
Evet değil mi? Evet. Peki yani. Çağlar çok çok teşekkür ediyorum. Süremi biraz açtım, son bağla istersen lafını kesmiş de olmayayım.
Doğa ben de o zaman sen açılışta bir teşekkür ettin. Ben de bir teşekkürle o zaman kapatayım. Yani Türkiye'de de medya bu süreci hemen hiç ilgi göstermedi.
Biraz evet, haber olarak,
olarak belirlenip geçilmekten ibaret kaldı.
O da detayları çok eksik yani. Evet.
Kesinlikle. Bu sürece dair ilgi gösteren en azından programcı bazında tek gazeteci sensin benim bildiğim. Ben de bu bağlamda dünya bizler adına teşekkür edeyim.
Ne demek, rica ederim. Görevimiz. Çok teşekkür ediyorum
ben
programa
teşekkür
katıldığın
ederim.
İçin. Evet tabii Britanya hükümeti ne yapacak? Pinochet karşısında çok hassaslardı insan hakları bağlamında. Bakalım Assange'la ilgili ne yapacaklar göreceğiz efendim. Every You, Every Me Placebo'dan bugün bu şarkıyla size veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın Eksen'den.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.